Ayrım 24.
İspanya'yı çarmıha germiş olan Telma'nın cellatları, ölüm süvarileri. Ya arkanda? Gene Hitler'in dostu olan faşistler, Brutelliler, Grandeller, Picardlar. O sükun dolu kaygısız Fransa'dan eser yoktu ortada. Düşmanın insafına terk etmişlerdi güzelim memleketi. Burada da aynı durum. Uzayıp giden harabeler, ağlayan kadınlar. Bizi bırakmayacaksınız değil mi? İmkansız bir şey değil mi bu? Yıkıntılara bakıyordum inşaat. Profesör Male bir gün bu belediye sarayından söz ederken Rönesans'ın incilerinden biridir demişti. Ayakta kalmış olan bir duvar parçasında şu yazıyı okudu. Ekmek, barış, hürriyet ve 36'yı yaşar gibi oldu yeniden. Grevleri, bayrakları, devrimci türküleriyle. Felakete uğramış haliyle Fransa'yı yepyeni bir güçle seviyordu Michaud ve her şey birbirine karışıp yankılanıyordu bu duygunun içinde. Çocukluğunu geçirmiş olduğu Savoy dağları, o gürül gürül şelalelerinden ve koyu yeşil otlakların ülkesi. Paris sonra, onun Paris'i. O güzel, kocaman köy, boz renkli evlerin ve taptaze gülümseyişlerin şehri. Jeannot'un öldüğü, Clemence'in yaşadığı şehir. Paris ve Dönis. Gözleri Alp dağlarının çiçekleri gibi masmavi incecik bir genç kızı savunduğunu düşündü Michaud. Tekrarladı kendi kendine. Fransa ve Dönis. Askerler bütün gün boyunca hendek kazmış, toprak çuvallarını taşımış ve mitralyözlerle tank savar toplarını kamufle etmişlerdi. Akşamleyin Fabre tümen karargahına temas kurdu. Düşmanı bütün hatlarda geri püskürtmeliyiz. Size takviye göndereceğiz. Çekilecek olursanız ikinci taburu ölüme atarsınız denildi kendisine. Fabrikayı dolaştım inşaat. Mitralyözleri oraya yerleştirmişlerdi. Fabrika binaları bir gün önce uçaklar tarafından bombalanmıştı. Bir obüsün açtığı kocaman bir delik göze çarpıyordu montaj atölyesinde. Su ile doluydu delik. Sabahleyin bardaktan boşanırcasına yağmur yağmıştı. Makine parçaları yüzmekteydi suların içinde. Yan atölyede yepyeni bir freze gördüm inşaat. Ve bir çocukluk arkadaşına rastlamış gibi duygulandı birdenbire. Her türlü malzeme ve makineye bayılırdı. Canlı birer varlıktan farksızdılar Michaud'un gözünde. Azarladığı, okşadığı olurdu onları. Bütün gençliği makineler içinde geçmişti. Ne yaptılar, ne oldu bu insanlar diye düşündü sonra. Hepsi de iş, sevgi, mutluluk istemekte. Ama bir ummandalar ve okyanus da gemi azıya almış durumda. Şimdi sahile ulaşmak gerek. Kendisinin mutlaka öldürüleceğini düşünüyor. Michaud kıyıya çıkamayacağını hayal ediyor. Ama ötekiler? Pierre, Legro, ihtiyar düşen yaşayacaklar. Sonra çocuklar? Onlar da yaşayacak. Dönis de. Ve Mognitons'taki benzer koca koca fabrikalar kuracaklar. Bir dergide fotoğraflarını görmüştü o fabrikaların. Dün tarlalardan geçmişlerdi. Buğday telef olacak, çiğneyecekler buğdayı. Zaten hasadı yapacak hiç kimse kalmadı ya. Ama zararı yok. Baharda yeni baştan ekilir. Son zaferi gene hayat kazanacaktır. Şu pis günleri bir atlatabilseler. Muhafız karakoluna gitmişti. Yoldaşları uykusuzluğa rağmen tartışmaktaydılar. Seslerine karamsarlık hakimdi. Nasıl dayanabiliriz ki? Topu topu 300 kişiyiz. Onlarınsa bir alay tank var ellerinin altında. Michaud İspanya'daki savaşmaları anlatarak cesaret vermeye çalıştı onlara. Tanklarla desteklenen koca bir tabur karşısında sadece 30 kişi kaldığımız olmuştur. Ve el bombalarıyla atılıyorduk tankların üzerine. Başka çaremiz yoktu. Pepe isimli küçücük bir oğlan tek başına 8 tank imha etmiştir. Evet ama oradaki tanklar aynı değil de bir de Alman tanklarının zırhlarını getir gözünün önüne. Bu bir şeyi değiştirmez ki. Oradaki insanlarla benzer insanların olmasında asıl iş. Gözünü budaktan sakınmayan insanlar. Sen oradayken ne adına savaştığını biliyordum Misha. Ben de katılmak istedim İspanya Savaşı'na ama şimdi ne adına ölüme yolluyorlar bizi şimdi? Kimi savunmak için söyler misin? Tessa'yı mı? Hemen cevap vermedi Michaud. Onun da için içini yiyordu. Sorumluluk bütün ağırlığıyla çökmüştü üzerine. Ama sonunda kararlı bir sesle "Hayır," dedi. "Tessa gibileri için söylenecek çok şey var. Ama burası bizim toprağımız. Şu kadınları görmüyor musun? Kocaları tıpkı bizler gibi cephede onların da. Gidemeyiz, hayır. İlk örneği bizler vereceğiz. Sonra her şey bir yana, bütün bunları düşmana bırakmak bana ağır geliyor yoldaşlar. Bir freze gördüm bugün ki..." Tamamlayamadı. Kulakları sağır eden bir gürültü kopmuştu. Şafak vaktinden önce hücuma kalkıyordu düşman. Solgun gökyüzünde küçük yıldızlar görülüyordu daha. Patlamalar kötü bir tepki yapmıştı. Herkes hücumun güneşin doğuşuyla birlikte başlayacağını sanıyordu. Birden ürperdi Mişat. "Dışarıda çiğ var, ondan olsa gerek," dedi kendi kendine. Ama dışarıdan değil, içeriden geliyordu soğuk. Mitral yüzünü yokladı eliyle ve içi rahatladı. 15 dakika sonra ateşe ara verdiler. Ve sükunet içinde doğdu güneş. Tarla kuşlarının cıvıltısı kapladı ortalığı. Sular pembeye büründü. Askerler susuyordu. Denizi düşünüyordu Mişat. Tıpkı İspanya'daki gibi. Omzunun ılıklığını hatırlıyordu. Sonra dudaklarındaki otuz tadını. Sonra kokusunu çam ağaçlarının. "Sevgilim, ve işte her şeyin sonu. Hoş değil bu elbette. Ciddi ve ağır bir durum. Ama korkmuyordum Mişa. Denizi bir daha göremeyeceğini üzülüyordu sadece." Tanklar kanala kadar sokulmuş durumdaydı ve bir ulumadır kapladı ortalığı. Toprak ulumaktaydı sanki. Mişat döndü, sabırsızlık ve aciz içinde bağırıyordu Fabre. "Şeridi ver." Yeniden bir durulma olmuştu. "Neredeyse başlarlar gene. Yerimizi tespit ettiler." Güldü Mişat. "Gelecekleri varsa görecekleri de var. İspanya'dan tanırım bu hazretleri ben. Önlerinde kaçmağa koyuldun mu keyiflerine diyecek yoktur. Ama buradaki coşkunluk içinde karşıladın mı suratı derhal asılır faşist beylerin. Sürprizden hoşlanmazlar pek." "Dayanabilecek miyiz dersin Mişat?" "Hem de nasıl." Saat 9'a doğru yeniden hücuma kalktılar. Obüslerin altında tuz buz oluyordu evcikler. Mişad'ın 300 metre kadar ötesinde bir tank yatmaktaydı. Patates tarlasının soluna dikkat. Alman motosikletleri ilerliyordu. Onları durdurdular ama bu sefer de tanklar harekete geçti yeniden. Fabre bir çığlık attı. Yaralıları çiğniyorlardı. "Vay namussuz hayvanlar, kendi adamlarını çiğniyorlar." Bölük komutanı ölmüştü. Yerini alan çavuş çok geçmeden gidip bir mahzene saklandı. Sürüne sürüne Mişad'ın yanına geldi Fabre. "Hiç kimseyi dinleme, ateş etmene bak." Ne kadar zaman geçti acaba? Birkaç dakika mı ancak, yoksa bir saat mi? Birden bir patlama duyuldu. Sol eline baktı Mişad ve kan gördü. "Buraya gel çabuk." Ama Mişad kımıldamıyor. Zaten işitmedi de. "Şeridi ver bana, yakalayın şunu." Öğle vakti tamamıyla sükunet bulmuş bir dünyayı aydınlatmaktaydı güneş. Ne bir kurşun sesi artık ne de bir çığlık. Yaralılar bile susuyor, sessizliğin altında ezilip gitmiş gibi. Kamyonlara yüklediler yaralıları. Mişat elini sardırdı, gitmeyi reddetmişti. Ölüleri gömdüler. Teneke kokan ılık sudan içtiler sonra. Yorgunluktan bitkin bir hale gelmişlerdi. Ağır bir hastalıktan yeni çıkmış gibiydiler. Gülümsemek istiyorlar ama yapamıyorlardı. Alabildiğine basit ama bir o kadar da akıllara durgunluk verici bir şeyin yavaş yavaş farkına varmaktaydılar. Şehri vermemişlerdi. Mişado yaklaştı Fabre ve homurdanan bir sesle "Aferin Don Kişot," dedi. "Neydi İspanya'daki rütben senin?" "Teğmen." "Albay hapse attırmak istiyordu seni. Bana kalsa bugün general olmuştun. Komünistmişsin öyle mi? Tuhaf şey doğrusu. Eğer hepsi senin gibi ise pes." Yaşlanan gözlerini kuruladı Fabre. Romla dolu matarasını dikti sonra. "Karargahla irtibat kurmaya çalışacağım," dedi. "İyi haberi bir an önce verelim." Aynı donuk sesi işitti gene. Bir gün önce kendisine "her ne pahasına olursa olsun dayanın" diyen sesi. Bu sefer Fabri'nin konuşmasına izin verdiler. Sözlerini bitirdiği vakitte geceleyin terk edin şehri dediler. Ama niçin diye haykırdı Fabre, toplanıyoruz. Fabre reseptörü fırlatıp tükürür gibi bağırdı. Bu general değil, adıyla sanıyla bir pezevenk derler. Hepsi anlamıştı artık, biliyorlar ve susuyorlardı. Hoşça kal işte sevgili Freze, belediye sarayının altın heykelciği. Sen de hoşça kal. Sen de zavallı kadın. Çinili bir cezveden hasta annesini anlatarak kahve dolduran, gözleri korkudan büyümüş bacım. Sen de hoşça kal. Yolumuz uzun. Bak, yenilmişlerin yolu. Öyle vakti o boğucu sıcak ve sessizliğin içinde zaferi görür gibi olmuştuk. Şimdi anlıyoruz niçin bize kahveci kadın gibi korkuyla baktığını zaferin. Dünyanın en güzel rüyası. Sen de hoşça kal. 22. Akşamları derin bir ormanı andırıyordu Paris. Mavi ampulleri bile söndürüyorlardı. Kimlik kontrolü için yoldan geçenleri çevirmek artık en normal tedbirler arasında yer alıyordu. Casus ve paraşütçü hikayeleri dolduruyordu günlük konuşmaları. Şerjmedi sokağındaki sütçü dükkanının topal sahibini tevkif ettiler. Adamın uçaklara sinyal verdiği iddia ediliyordu. Paris'te tam 40 bin Alman askerinin tebdil gezdiğine dair iddiaya girenler bile vardı. Mendel 3 haçlı tevkif ettirdi. Bazı İtalyanların adresleriyle uçaksavar bataryalarının mevzilerini gösteren bir Paris planı bulmuştu üzerlerinde. Brotel haberi alır almaz yaygarayı bastı. Fransız yurtseverlerine zulmedilmektedir. Ve ertesi günde haçlı üstadlar serbest bırakıldı. Buraya da gelecekmiş Almanlar diye ağlıyordu Brutel'in karısı. Brutel ise istifini bozmadan cevap veriyordu. Dua et, dua et. Ne olacağı belli değil henüz. Belki de Mareşal Petain'i kurtaracaktır Fransa'yı. Mülteci doluydu sokaklar. Şaşkın şaşkın garların civarında dolaşıyorlardı hep. Bomboş, hiçbir şey görmeyen gözlerle bakıyorlardı Parislilere. Hayat taşan şehrin uğultusuna karşı sağır gibiydiler. Şoförlerin korna çalıp küfretmeleri boşunaydı. İşitmiyordu mülteciler. Çok daha korkunç seslerin uğultusuyla doluydu hala kulakları. Kadınlar bitkin bir halde kaldırım kenarlarına atıyorlardı kendilerini. Ve etraflarında hemen insanlar birikiyordu, onları merakla süzerek soruyorlardı. Nereden geliyorsunuz? Savaş Parislilere alabildiğine uzak bir şey gibi görünüyordu. Gazete sayfalarını kaplayan çarpışmalar sanki Fransa'da değil de kutupta cereyan ediyordu. İnsanların yüreğinde endişe yaratan tek unsur mültecilerdi. Almanlar, cani alayı, mucize kabilinden kurtulduk diye geveleyen mülteciler ve polisler meraklıları uzaklaştırmakla görevlendirilmişti. Huzursuzluk verici hikayelerin kulaktan kulağa yayılmasını arzu etmiyorlardı. İhtiyatlı kimseler taşradaki akrabalarına göç ediyorlardı. Ötekiler ise her zamanki gibi çalışmaya, ticaret ve eğlenceye devam etmekteydiler. İlk boğuntu günlerinde kapatılmış olan gece kulüplerinin yeniden açılıp açılmaması gerektiği tartışılıyordu basında. Gençlere cesaret veriyordu yaşlılar. Hiç şüpheniz olmasın, tıpkı 1914'teki gibi bu sefer de Almanları kovacağız. Ne Paten dehasına, ne Weygand hattına, ne de mucizelere inanmayan bir adam sıfatıyla Wiart, koleksiyonunu paketlemekle meşguldü. Çekiç darbeleri şafakla birlikte yankılanmaya başlıyordu apartmanında. Ev bir alay işçiyle dolmuştu. Tek kaygısı vardı Wiart'ın, tablolarını kurtarmak. Ambalaj sandıklarının karanlığında kaybolan her tuvali şefkat dolu akşayan bakışlarla izliyordu. Sonra da kayıtsız bir edayla gazeteleri gözden geçirmeye koyuluyordu. Partinin kesinlikle kaybedildiğini artık anlamıştı ve işin kapanmasında hazır bulunmak sıkıntısına katlanmak istemiyordu. Bir sıkıntıya derin bir öfke de karışıyordu. Wiart'ın genellikle melankolik ve iyimser gözleri son zamanlarda karanlıklaşmıştı. Hayatının şu son demlerini rahatça geçirmesine müsaade etmemişlerdi işte. Kime kızacağını bilemiyordu ve herkese, Almanlara, Daleyder'e, Tessa'ya, komünistlere, İngilizlere, generallere, herkese kin besliyordu. Çivilenmiş sandıkların etrafında dolaşırken geleceği düşünmekteydi. Avalon'daki o küçük ev ne olacaktı şimdi? Salkım çiçeklerinin altında kaybolup gitmiş çardağ ve kırmızı kumların üzerine güneşin vurmasıyla ortaya çıkan ışık oyunlarını yeniden görür gibi oluyordu. Paris'in işi bitikti. Peki ya daha da ilerlemeyi akıllarına koymuşlarsa Almanlar? Hayır hayır, mümkün değil bu. Paris'i verirsin, 3-4 günde işgal etmelerine göz yumarsın. Prusyalı gururunu okşamak gerek. Sonra da imzalarsın barış anlaşmasını, Alsace-Lorraine iki taraf arasında bir oraya bir buraya atılıp duran bir toptan farklı değil ki zaten. Varsın 30-40 yıl süreyle bir Alman şehri oluversin Strasbourg. Karşılığında barışa kavuştuktan sonra, ama gene de bitmek bilmiyordu sıkıntısı. Ya Churchill tutup da Reynaud'u Paris'in terkinden sonra bile savaşa devam etmeye zorlayacak olursa? Şu anda bir İngiliz dominyonu değil miyiz işin ucunda? Viard bütün bunları düşündükçe öksürüyor ve uşağı ile işçilere öfkeli bakışlar atmaya koyuluyordu. Dünya umurlarında bile değil işte. Çalışıyor, fırsat buldukça çalıp çırpıyor ve eğleniyorlardı. Tessa'yı görünce neşesi yerine geldi. Üstadı tedirgin ve tıraşsız bulmak sevindirmişti onu. Onun da durumu pek rahat değildi demek ki. Layığını bulmuştu işte. Sansasyonel bir haberle konuşmaya girişti Tessa. Mareşal Petain'i tartışma konusu olan meseleleri halledebilmek umuduyla kabineye almıştık. Oysa durum gittikçe biraz daha ağırlaşıyor. Sana korkunç bir haber vereceğim. Belçika kralı kayıtsız şartsız teslim olmuş bulunuyor. Gözlerini Viard'a dikmiş, büyük bir tepkiyle beklemekteydi Tessa. Oysa Viard ilgisiz bir edayla gözlüğünün camlarını parlatıyordu. Hem de General Blanchard'a haber vermek zahmetine bile katlanmadan diye devam etti. Ordu son derece güç bir durumda. Görüyor musun bu namussuzluğu? Babası Albert asker kral lakabını hak etmişti. Leopold ise hain kral diye geçecek tarihe. Viard titremeyen bir sesle, "Kral da kendine göre haklı," dedi. "Tercih yapma imkanı kalmayınca ne yapsın? Sonra bazı haller vardır ki teslim olmak bir kahramanlık olur. Aynı kahramanlığı biz de göstermeye kalkıştığımız takdirde Hitler'in dikte edeceği şartları gözlerinin önüne getiriyor musun? Alsace isteyebilir mesela. Lille işgale bile girişebilir." Bunu çok daha önceden hesaplamak lazımdı. Hır çıkarmak gibi olmasın ama bozgunu önlemek için hiçbir gayret göstermedin. Savaşın başlamasından tam 6 ay önce uyardım seni. Dalayder'in halk tarafından tutulmadığını söyledim. Daha savaşa girmeden teslim ettiniz memleketi. Bu bozgun Münih'te hazırlanmıştır. Yani sen kabinedeyken. Senin de desteklediğin kabinede yani. Bozgunun sebeplerine gelince, 36 grevlerini ve 40 saatlik iş haftasını unutmamak gerekir. Sanayi başıboş hale biz mi getirdik? Sonra ya İspanya? Mussolini'yi bize karşı azdıran Blum değil mi? Franco'yu önce kızdırdınız, sonra da destekleyip zaferi kazanmasına yardım ettiniz. Bundan daha saçma bir politikayı arasan bulamazsın. Bağırmaya koyulmuştu Tessa. Son 15 gündür çektiği heyecanların etkisiydi bu. Viard kelimeleri ağzında geveliyordu. Bir havlamayı andıran boğuk bir sesle konuşuyordu. Uzun süre karşılıklı itham ettiler birbirlerini. Parlamento entrikalarını, düşüncesizce yayılan bildirileri, oylama şantajlarını, sözün kısası bütün kirli çamaşırları döktüler ortaya. Önce Tessa toparlandı. Hırlaşıp durmaktan bir şey çıkmaz. Karşılıklı haksızlık ediyoruz birbirimize. Sinirlerimiz bozuk da ondan. Ama unutmayalım ki çok korkunç bir anı yaşamaktayız. El ele vermemiz lazım. Kabineye girmeni teklif etmek üzere geldim sana. Reynaud bir sürpriz hazırlıyor. Yeni bir hükümet buhranı. Dışarıda çok kötü tesir bırakacaktır. İşte bunu hesaba katarak meseleyi aile içinde halletmeye karar verdik. Başlangıç olarak da Dalayder'i atıyoruz. Bu semerli eşek koca Fransa'yı mahvedecekti neredeyse. Başka değişiklikler de olacak. Sörre de gidecek mesela. Bodin'i, Provost'i çağıracağız. Birkaç iş adamının hükümette olması iyidir. Sana gelince milletin vicdanı olarak görüyoruz seni. Sonra da sen işçi sınıfının bizimle birlikte olduğunu gösteren en iyi sembolsün. Sinsi sinsi gülümsedi Viard. Avanak sanıyorlar kendisini. Teslimin arifesinde kabineye girmek, öyle mi? En büyük idealler uğruna verilmiş 50 yıllık bir mücadeleyi bir çizgide silip atmak yani. Ve kendi kendini lekelemek. Ne karşılığında? Tessa'nın teslim anlaşmasını Viard'da imzaladı diyebilmesi için. Geç efendim, bu kadar aleni bir tuzağa düşmek de biraz fazla ayıptır. Sana ve Raino'ya gerçekten teşekkür ederim dedi. Anlatamayacağım kadar duygulandırdınız beni. Ama ne yazık ki kabul edemem. Benim partim hükümette zaten temsil edilmektedir. Bu bakımdan sosyalistlerin sorumluluktan kaçtığını söylemeye kimse cesaret edemez. Ama sağcıların bana tahammülü yok. Ayrıca da İngiltere daha genç birini bana tercih eder herhalde. Sırtınıza yük olmak istemem dostum. Gene de ikna etmeye çalıştı Tessa. Uçurumun kıyısında bulunuyoruz Auguste. Bunu reddedemezsin. Gönlümüzde yer etmiş olan ne varsa tehlikede bugün. Başta Fransa, sonra parlamenter sistem ve anamızın sütüyle birlikte emdiğimiz bütün fikirler. İyice kaptırmıştı Tessa. Kendi söylediklerine kendi heyecanlanmıştı. Amelia'nın ölümünü, Deniz'le son görüşmesini, çok geç demekten başka bir şey bilmeyen Pete'nin kargalar gibi haykırmasını hatırladı. Neredeyse ağlayacaktı. Müthiş bir haz duydu Viard. Ama bununla da yetinmeyip Tessa'yı iyice çökertmek için son darbeyi indirdi. Hangi fikirlerden bahsediyorsun kuzum? Aynı dünya görüşüne sahip değiliz ki. Senin fikirlerin artık tamamıyla iflas etmiş durumda. Çünkü iktisat alanında liberalizmi savunmaktasın. Bense çağıma ayak uydurmuşum. Ne tasarlıyor Hitler bak? Sosyalizm. Biraz kılık değiştirilmiş. Alman modasında bir sosyalizm şüphesiz bu. Ama olsun varsın, biz nasyonel sosyalizmi alıp da Saint-Simon'un, Proudhon'un ve sendikacılarımızın ahlaki görüşleriyle bütünleyecek olursak, hem gerçek hem de kökü bakımından tamamıyla Fransa'ya ait bir sisteme ulaşmaz mıyız? Tessa dinlemiyordu bile. Bir doktrin tartışmasına girmenin sırası mıydı yani? Çalışma odasındaki kargaşalığı fark etti birden. Denkler ve sandıklarla doluydu ortalık. Hemen sordu. Yoksa gidiyor musun? Viard bozulmuştu. Evet dedi. Yani ben şahsen gidiyor değilim. Kadehi sonuna kadar içeceğim. Ama tablolarımı gönderiyorum. Koleksiyonumu en küçük bir tehlikeye bile atmaya hakkım yok. Fransız zekasının ulaştığı en yüksek zirveleri bir araya getirdim burada. Devlet sistemleri yıkılabilir ama kör bir bombanın şaheserleri yok etmesine göz yumamayız. Hayatımı tehdit eden tehlike ne olursa olsun ben gene Paris'te kalıyorum dedi kızgın bir sesle. Benim koleksiyonum yok ama Fransam var ve onu düşünmek zorundayım.